Ayrım 61, sayfa 451, 54. bölüm. Berlin, 22 Kasım, 12.30. Berlin'in ünlü Adlon Oteli, Canaris'in bürosuna arabayla 5 dakikalık uzaklıktaydı. Şoförlü resmi Mercedes'ten indiğinde hava soğuk ve kapalıydı. Otelin lobisini hızla geçti, paltosunu vestiyere bıraktı. Galeriye çıkan merdivenlerin yanından geçerken yükseğe asılmış avizenin bir zamanlar ne kadar muhteşem olduğunu düşünmeden edemedi. Hem avize hem de asılı olduğu tavan son bombardımanların ağır izlerini taşıyordu. Canaris yemek salonuna girdiğinde öğle yemeği yiyecek olanların henüz gelmediğini, masalarda tek tük ciddi yüzlü iş adamlarının ya da üniformalı subayın oturduğunu gördü. Kapının hemen girişinde bekleyen şef garson Canaris'i derhal tanıdı. Salonun en arkasında bir perdeyle ayrılmış özel yemek bölümüne götürdü. Kırmızı kadife perdeyi açtı. Schellenberg çoktan gelmiş, önünde bir şişe brandy ve dolu bir bardak, elindeki çatalı lahana, patates ve sosisten yapılmış yemeğe daldırıyordu. "Oo, William, nihayet gelebildin. Gördüğün gibi seni beklemeden başlamak zorunda kaldım. Sosisler nefis, tavsiye ederim." "Biraz geciktim ama önemli değil, aç değilim." "Ama bir brandy içersin değil mi?" Schellenberg sırıttı. "Maalesef Polonya malı, Fransız konya stoklarımız bitmiş. Bununla diş minelerini kaybetme tehlikesi var." "Zamanında bundan çok daha büyük tehlikeler yaşadım." Canaris şef garsonun gitmesini bekledi, daha sonra oturdu. "Bahsettiğin acil ve önemli haberler ne?" Schellenberg Canaris'in kadehini ağzına kadar doldurdu. "Tabii sana telefonda anlatamazdım." "Öyleyse şimdi anlat, Allah kahretsin. Dün bana Holder ve diğerlerin uçaktan sağ çıktıklarını söylediğinden beri hiçbir haber almadım. Dünden beri pek uyuyamadım. Beni daha fazla merakta bırakma." Schellenberg bir çatal dolusu lahanayı ağzına attı. Kadehinde kalan brandy'yi yuttu. Bardağı masaya hızla bıraktı. "Hani bir iyi bir de kötü haberim var derler ya. İşte ondan." "Öyleyse devam et," dedi Canaris merakla. Bardağına dokunmamıştı. "Bu sabah erken Deacon'dan bir mesaj aldık. Adamlarımızdan Kleist ve Doring Kahire'ye kadar sağ salim varıp onunla buluşmayı başarmışlar. Bu da beni az da olsa sevindirdi. Führer ve Himmler'den de bahsetmiyorum bile." Canaris iskemlesinin kenarındaydı. "Ya Holder ve kız?" "Onlardan henüz bir haber yok. Anlaşılan uçağın düşmesinden sonra iki gruba ayrılmışlar ve Kahire'ye ayrı ayrı yollardan ulaşmaya çalışmışlar. Kleist Doring'le birlikteymiş. Holder da Stern'le. Bundan başka bir bilgim yok." "Anlıyorum." Canaris arkasına dayandı, derin bir nefes aldı. Üzerinden ağır bir yük kalkmıştı. "İş pek de iyi durumda değil. Öyleyse..." Schellenberg kadehini ağzına kadar doldurdu, büyükçe bir yudum aldı. "Bu durumda haber olmaması iyi haber demektir." "Yine de keyfin yerinde, sevinmiş gibisin. Neden?" Schellenberg geniş geniş güldü. "Bizim takımdan ikisinin Kahire'ye varmış olması bana az da olsa ümit veriyor. Üstelik Holder'a daha fazla güvenmelisin William. O ne de olsa en iyi adamlardan biri ve Kleist ya da diğerinden çok daha becerikli. Eğer öteki ikisi başardıysa, Holder'ın Kahire'ye varmaması için hiçbir neden olmamalı." Schellenberg'in sesinde asabi bir heyecan duyuluyordu. "Aslında başaracağını ve operasyonu tamamlayacağını biliyorum. Bunu tam içimde hissediyorum. Kendini İngiliz ya da Amerikan, düşman subayı olarak tanıtan birinin bu işten başarıyla çıkacağından hiç şüphem yok." "Holder'ın yeteneklerini iyi biliyorum." Canaris masanın üzerindeki brandy şişesine baktı. "Seni iyimser yapanın brandy olmadığından eminsin değil mi?" Schellenberg dudaklarını büzdü. "Komik olmaya çalışma William. Biraz gerçekçi ol. Holder'ın hayatta olduğunu, Kahire'ye kadar ulaşıp Deacon'la temas kurduğunu kabul etsek bile, müttefikler onun peşine düşmüşlerdir bile. Uçağın düşmesinden sonra başka bir yol kalmamıştı. Sphinx operasyonunun başarı şansı önemli ölçüde azalmış olmalı." "Ama bu Jack çok zeki birisi ve bütün şartlar ona karşı olduğu zamanlarda bile bir tilki kadar kurnaz." Schellenberg hala güven doluydu. "Önündeki engeller ne olursa olsun amacına ulaşmak için elinden geleni yapacağından eminim. Roosevelt ve Churchill'in kaldıkları yeri bulmak, Şabramant havaalanını güvenlik altına almak, Skorzen'in ve paraşütçülerini indirdikleri noktada karşılayıp saldırı yerine götürmek, görevlerini yapabilmeleri için müttefik güvenlik önlemlerini atlatmak. Bütün bunlar son derece zor işler, biliyorum. Ama senden farklı olarak Holder'ın ondan beklenenleri başarabilecek birisi olduğundan eminim. Deacon'dan yakında Holder'ın Kahire'ye sağ salim varmasıyla ilgili bir haber almak beni hiç şaşırtmayacak. Canaris içini çekti, bardağındaki içkiyi bir dikişte bitirdi. Sphinx operasyonunun başarıya ulaşma ihtimalinin yarattığı endişeyi göstermemeye çalıştı. Peki, şimdi ne bekliyorsun? Deacon'dan telsiz mesajını mı? Schellenberg onayladı. Evet, bu da bu akşam gece yarısı ya da hemen sonra olacaktır. O zaman durumu bütün açıklığıyla anlarız. Bakarsın Deacon acele haberlerini daha önce iletmek ister. Ne var ki, telsiz yayınları günün aydınlık olduğu saatlerde pek anlaşılır olmuyor. Atmosferle ilgili bir şeymiş. Buna rağmen Roma ve Atina'ya Kahire'den aldıkları herhangi bir işareti derhal Berlin'e iletme talimatı verdik. Üstelik Führer de elimize geçen her bilginin derhal ona da iletilmesini emretti. Operasyonun son durumunu merak ediyor ve saatler geçtikçe savaşı kazanmanın bu operasyona bağlı olduğuna daha çok inanıyor. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Schellenberg yine geniş geniş güldü. Bir tek şey. Holder'a güvenimi bir delil olarak Scorsi'nin ve adamlarını alarma geçirdim bile. Haber alır almaz Kahire'ye uçmaya hazır bekliyorlar. Kahire, 16.30. Holder Deacon'ın getirdiği üniformaları ve sahte belgeleri incelerken kapı vuruldu ve içeri Rachel girdi. Temiz bir bluz ve haki pantolon giymişti. Holder sordu. Dinlendikten sonra kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Sen uyumadın mı? 2 saat kadar. Oda küçüktü ve tahta olan yerlerde halı yoktu. Eşya olarak madeni bir yatak, balkon kapısının hemen yanında bir iskemle, köşede bir tuvalet masası ve lavabo vardı. Güneş batmak üzereydi. Açık pancurlardan içeri cırcır böceklerinin sesi ve çiçek kokusu giriyordu. Nil manzarası nefisti. Batan güneşin portakal rengi ışıkları nehrin sularında yansıyordu. Rachel küçük balkona çıktı. Almanya'ya döndükten sonra buraları hiç özledin mi? Holder yanına geldi. Hayatımın en mutlu günlerini Sakkara'da geçirdim. O zamanlar bütün hayatımı burada geçireceğimi, harabelerde kazılar yapacağımı, emekliye ayrıldıktan sonra da Nil kıyısında bir villada yaşayacağımı düşünürdüm. Gülümsedi. Derin bir nefes aldı. Tanrım, Kahire'nin sıcak havasını tekrar solumak ne kadar güzel. Harry'nin başına bir şey gelmeyeceğinden emin misin? Arkadaşlar onu bulmuştur bile, bundan eminim. Tekneye binmeden önce onunla son bir kez konuşmana izin vermeliydin. Ne yararı vardı Rachel? Kaldı ki hiç zamanımız yoktu. Rachel içini çekince Holder sordu. Ne var, ne oldu? İçimden bir ses işlerin bundan sonra daha da kötüleşeceğini söylüyor. Bana Harry'e bu işe karışmamasını söylediğinde reddettiğini anlattın. İkinizi karşı karşıya görmek korkunç bir şey. Üstlerinin ondan kararlı olmasını ve bizi yakalamasını istediklerinden kuşkum yok. Eminim o da senin gibi bir ikilem içindedir. Bu konuyu daha fazla deşmek istemiyorum. Holder'ın sesi umutsuzluk doluydu. Onun peşimizde olduğunu düşünmek yeterince can sıkıcı. İkimizden birinin bir gün karar vermek zorunda kalacağından, dostluk ve görev arasında bir seçim yapmaya zorlanacağından korkuyorum. Rachel konuyu değiştirmek istiyormuş gibi yatağın üzerindeki Amerikan albay üniformasını gösterdi. Bu ne işe yarayacak? Shepard'ı maskeli balo mu var? İyi ki aklıma getirdin. Holder odaya girdi, üniformayı çantasına koydu. Ev sahibi ve Claes'le birlikte yapılacak işlerimiz var. Herhalde geç dönerim. Beni bekleme. Rachel de odaya girmişti. Ya ötekiler? Doring ve dostumuz Hasan sırayla nöbet tutacaklar. Rachel dudaklarını ısırdı. Korkusu yüzünden okunuyordu. Onlardan biriyle yalnız kalma fikrinden hiç hoşlanmıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Tamamen güvendesin. Kapını kilitle. Ama içlerinden biri seni rahatsız ederse cebinden Falcone'nin tabancasını çıkardı, uzattı. Bunu kullanmaktan çekinme. Gerisini ben hallederim. Rachel silahı iterken ürperdi. Tabancalardan hoşlanmıyorum. Hiçbir zaman da hoşlanmadım. Fark etmez. Belki lazım olur. Tabancayı yatağın üzerine atarak ''Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Baban hakkında.'' dedi. Rachel'in yüzü karardı. ''Ne demek istiyorsun?'' Schellenberg bana Gize'deki buluşundan söz etti. İtiraf etmeliyim ki Sakkara'da bazı sabahlar profesörü bütün gece ayakta kalmış gibi bitkin gördükçe ne işler çevirdiğini merak etmiyor değildim. Mısır yetkililerini durumdan haberdar etmemenin yasa dışı olmasının yanı sıra çok da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Rachel kızardı, sonra kararlılıkla cevap verdi. Babamın işini gizli tutmasının haklı nedenleri vardı. Söyle. Savaş yaklaşıyordu. Mısırlılar Alman yanlısıydı. Ülke Almanya'nın eline geçerse babam bulduğu değerli eserlerin Nazilerin ellerine düşmesinden korkuyordu. Bulduğu tam olarak ne? 200 metre uzunluğunda bir tünel. Büyük bölümü doğal bir yeraltı mağarası. Daha önce bilinmeyen bir ikinci krallık mezarına doğru gidiyor. Babam tünelin başlangıç noktasının piramitlerde çalışan taşçıların ve duvarcıların kampı olduğuna inanıyor. Geçit ya da onlar ya da Keops piramidine girip değerli eşyayı çalmak isteyen mezar hırsızları tarafından genişletilmiş olmalı. Anlaşılan hesaplarını yanlış yapmışlar, Keops piramidi yerine bir asil mezarına varmışlar. Holder kaşlarını çattı. Firavunlar döneminde o bölge sıkı korunuyor olmalı. Galiba o nedenle kazmaya o kadar uzaktan başlamışlar. Rachel onayladı. Geçitte gömülü mücevher ve eşya bulduk. Bence bunlar nöbetçiler tarafından yakalanıp öldürülmeden önce hırsızlar tarafından gömülmüş. Tünel tekrar kapatılmadan cesetler orada bırakılmış. O dönemlerde bu sıkça rastlanan bir ceza. Herhalde diğer hırsızları uyarmak için. İskeletler ya da geriye kalanlar hala oradaydı. Babanın Gize'de ne aradığını hala anlamıyorum. Onun çalışma yeri Sakkara'ydı. Buran adında bir Alman profesör tünelin varlığından şüphelenmiş ve ailemin Mısır'dan ayrılmasından birkaç ay önce gizli araştırmalar yapmış. Buran babamın eski dostlarındandı ve sırrını babama açmış. Kazılara başlayamadan Almanya'ya çağrıldı ve askere alındı. Babam Buran'ın işine devam edebilmek için yetkililerden gerekli izinleri almayı başardı. Ama sana anlattığım nedenlerden ötürü kimseye bir şey söylemedi. Schellenberg tünelin Menahaus'a doğru ilerlediğini iddia ediyor. Baban taşçıların kampının orada bulunduğuna mı inanıyordu? Evet, neden sordun? Sana nedenini tam olarak açıklayamam ama tüneli bir gidip görmem gerek. Tam yerini hatırlıyor musun? Evet, tabii. Tünele tekrar girmek çok mu zor olur? Pek olmaz. Babam girişi ördürmüş ve saklamıştı. Kimse orada bir tünel olduğunu düşünmez bile. İyi öyleyse. Ben gitmeden bütün ayrıntıları anlatırsın. Yapman gereken şey tehlikeli mi? Pek değil ama emin olmak imkansız. Ufak bir keşif çalışması. Bakalım tünelin girişini bulabilecek miyim? Beni de götürecek, dedi birdenbire. Holder başını salladı. Her şeyden önce ordu ve polis bizim peşimizde. Senin yakalanmanı göze alamam. Ben başımın çaresine bakarım. Bunu daha önce de gördüm. Üstelik senin Uğur Muskan olduğuma da inanmaya başladım. Belli belirsiz gülümsedi, eğilip Haldır'ı öptü. Haldır'ın içinde de bazı şeyler uyandı. Öpmesine cevap verdi. Kızı kendine çekti. Kollarını alırken bulucun altından diri göğüslerini hissetti, gülümsedi. Bu da ne demek şimdi? Bir nedeni mi olmalı? Hayır, ama bir nedeni var sanıyorum. Beni de götür lütfen. Seninle burada kalmaktan daha güvende olurum. Tünelin girişini bulmana da yardım ederim. Sanırım güzel bir kadına hayır demek imkansız. Ebu Sammar, 16.00. Aynı öğleden sonra Ahmet Farnat samanlıkta çalışırken teri yüzünden akıyordu. Yerdeki kapağı kaldırmış, Ruger tabancayı, telsiz ve akümülatörü çakarmıştı. İki kamyon dolusu İngiliz askeri köyü basmış, her evi arıyordu. Şansını daha fazla zorlamanın anlamı yoktu. Yapılacak en iyi şey telsizi çölde bir yere gömmek, tabancadan da kurtulmak olacaktı. Mahfuz eşeği ve arabayı hazırlamıştı. Ahmet telsizi arabaya koydu, yanına da akümülatörü. Hepsinin üstünü paçavralar ve hurda demirlerle örttü. Ne yapman gerektiğini biliyorsun Mahfuz. Dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol oğlum. Hadi şimdi git. Oğlan eşeği avluya çıkarırken Ahmet karısının koşarak gelmekte olduğunu, yolunun üzerindeki tavukların kaçıştığını gördü. Ahmet! Askerler geliyor! Ahmet'in kanı buz kesti. Karısının peşinden bir İngiliz subayı ve 8 kadar asker vardı. Onların da arkasından Vafa, o ihtiyar cadı, iki askerin koluna yaslanmış geliyordu. Subayın elinde tabancası vardı. Hep birlikte samanlığa girdiler. Vafa işaret parmağını uzattı. İşte sözünü ettiğim herif! Hain orospu. Ahmet yere tükürdü. Birdenbire Luger'in hala elinde olduğunu fark etti. Tabancayı atma fırsatı bulamadan askerlerden biri bağırdı. Pezevengin elinde silah var. Bir tüfek patladı. Ahmet koltuk altında dayanılmaz bir acı duydu. Dizlerinin üzerine çöktü. Karısı ve oğlu çığlıklar atıyordu. Askerler Ahmet'e yaklaşmalarına izin vermedi. Doktoru getirin, diye bağırdı subay. Onu canlı istiyorum. Askerler fırlayıp yarasına bakarken Ahmet hala kendindeydi. Subayın arabadaki hurdaları ve paçavraları attığını, telsiz vericisini bulduğunu gördü. Ahmet Farnat, seni düşman ajanlarına yardım ve yataklık suçundan tutukluyorum. Ayrım sonu. Sayfa 458.